Ayrım 13, Kayıp Sicil Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 112. Tarih 28 Eylül 1986. 10 ilde 11 milletvekili için yapılan ara seçime RP İstanbul'dan Erdoğan'ı aday gösterdi. Aslında partinin ağır toplarından devlet eski bakanı Milli Gazete başyazarı Hasan Aksay aday gösterilecekti. Fakat kazanamayacağını bilen Aksay, gençlerin önünü açmak lazım diyerek aday olmayı kabul etmedi. RP mecburen İstanbul'a göstermelik bir aday buldu. Zaten il başkanı Erdoğan da milletvekili adayı olmayı çok istiyordu. Erdoğan'ın kazanamaması sürpriz olmadı. İstanbul'daki seçimi Başbakan Turgut Özal'ın akrabası Anaplı Hüsnü Doğan kazandı. 6 Eylül 1987'de siyasi yasaklar kalktı. 11 Ekim 1987'de Erbakan Parti'nin başına geçti. 29 Kasım 1987'de genel seçim yapıldı. RP %7.6 oy aldı. 12 Eylül askeri darbesinin hediyesi siyasal partiler kanununa göre %10 baraj uygulaması vardı. RP baraj altında kaldı. Bu durum partide moralsizliğe neden oldu. Morali bozulmayanlardan biri de Erdoğan'dı. Bu nedenle yerel seçimde yine aday oldu. Yıl 1989, Erdoğan Refah Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu. Hem de parti yönetiminin itirazlarına rağmen. İstanbul İl Başkanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olan Erdoğan'ın bir ilçe adaylığında ısrar etmesi dudakların bükülmesine neden olmuştu. Hatta kimi partililer Erdoğan'ın koskoca il başkanlığını bırakıp Beyoğlu'ndan aday olmasını rant gelirlerine bağlamıştı. Erdoğan ise Kasımpaşa çocuğu olarak Beyoğlu'na hizmet etmek istediğini söylüyordu. Sonunda il başkanı Erdoğan Beyoğlu'ndan aday oldu. Kimi partililerin itirazlarına rağmen Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na ben aday oldum diyen Erdoğan, seçim sürecinde farklı propaganda taktikleri uyguladı. Kadınları seçim çalışmalarında görevlendiren Erdoğan şöyle anlattı. Ok meydanında faaliyet gösteren ve başarılı olan çarşaflı kardeşlerimizin İstiklal Caddesi'nde ya da Cihangir, Tophane gibi semtlerde aynı ölçüde başarılı olması mümkün değil. Dolayısıyla o bölgelerde başı açık kardeşlerimizi görevlendirdik. Keza aynı düşüncelerle sakallı şalvarlı kardeşlerimizin mezkür bölgelere çıkaracağımız konvoylarda yer almamasını söyledik. Erdoğan'ın bu takiyeci üslubu milli görüşün Oğuzhan Asiltürk ya da Fehim Adak gibi ağır abileri tarafından eleştirildi. Erdoğan bildiğine devam etti. Öyle ki Hacı Üsrev'den oy alabilmek için bacanak birahanesinin sahibi Kudret Bey'den yardım istedi. Kumarhane işlerine falan bakarmış ama mühitinde sevilip sayılan bir adammış diyen Erdoğan, AKP milletvekili Hüseyin Besli ile Ömer Özbay'ın birlikte kaleme aldığı Recep Tayyip Erdoğan, Bir Liderin Doğuşu kitabında Kudret Bey ile rakı masasında ettiği sohbetten bahsediyor. Oy almak için kumarhaneciler ve meyhanecilerle sohbet etmesi Erdoğan'ın kimi partililer tarafından kafir olarak değerlendirilmesine neden oluyor. Bu nedenle çocukluk arkadaşı Kasımpaşalı Kudret'ten yeni tanışmış gibi bahsediyordu. Kasımpaşalı Kudret Gönen kim mi? 15 sabıkası vardı. İlk suçunu 1968'de kız kaçırarak işlemişti. Kasımpaşa Hacı Üsrev'de ağa lakabıyla tanınıyordu ve Erdoğan'ın çocukluk arkadaşıydı. 4 yaş büyüktü. Kasımpaşalı Kudret 2001 yılının Mayıs ayında Şişli'de arabasının içinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Polis Kasımpaşalı'nın BMW otomobilinde yaptığı aramada el freninin yanında ruhsatsız tabanca ve Erdoğan'ın oğlu Burak'ın düğününün davetiyesini buldu. Dönelim 1989 yerel seçimine. 27 Mart 1989 yerel seçimleri bitti, sandıklar açıldı, Erdoğan Beyoğlu'nda kaybetti. Aslında büyük başarı kazanmıştı. Bir önceki seçimde RP'nin %4.1 gibi oyu varken bu seçimde oyları %21.7 gibi bir orana ulaşmıştı. Erdoğan o gece seçim sonuçlarına itiraz etti. Hile yapıldığını, sonuç birleştirme tutanaklarında usulsüzlük olduğunu söyledi. Kızgındı. İlçe seçim kurulunun karşısına çıkan Erdoğan, kurul başkanı 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Nazmi Özcan'a hakaret etti. İlçe seçim kurulu büro şefi Soner Kalkan o gün Erdoğan'ın ağzından çıkanları ifadesinde şöyle anlattı. İtiraz edilmişti, sayım yaptık, saat 4 sıralarıydı, karar yazıyordum. Bu arada Tayyip Erdoğan isimli şahıs yanında birkaç kişi olduğu halde içeriye girdi. Seçim kurulu başkanına şu haline bak sarhoş adam, şu adalete bak kimlere kalmış, seni yakacağım, hepinizi adli tıbba göndereceğim. Hakime hitaben seni süründüreceğim, yakacağım şeklinde tehditle bulundu. Erdoğan'ın hakaret ettiği Hakim Özcan'ın avukatı Ali Rıza Dizdar'dı. Rahmetli Nazmi Bey son derece iyi bir ceza yargıcıydı. Anadolu'nun pek çok yerinde görev yapmıştı. Seçim kurulu başkanı iken Erdoğan'ın kendisine saldırıp küfretmesinden rencide olmuştu. Meslek hayatında ilk kez biri hakkında dava açtı. Hakim Nazmi Özcan'ın şikayeti üzerine Erdoğan hakkında 18 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava hazırlık no 1989 Taksim 5326 ve esas numarası 1989 Taksim 3333. Beyoğlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 31 Mart 1989 tarihinde savcıya ifade veren Erdoğan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenince mahkemenin bekleme salonundan kayıplara karıştı. Erdoğan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. O gün Erdoğan'a, "Reis, hemen gitmemiz lazım buradan," diyen avukat kimdi dersiniz? Zeyit Aslan. TBMM'de gazetecilere bacak aranızı çektirip gazeteye bastırsam, milletvekillerine terbiyesiz, senin kıçını sikerim diyen ve TBMM Adalet Komisyonu'nda Yargıç Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'na uçan tekme atan AKP milletvekili. Yerel seçim mağlubu Erdoğan bir ay kaçak hayat sürdü, ortalıkta hiç görünmedi. Kurtuluş çareleri aradı, sonunda buldu. Hakime sarhoş diyen Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan aracılığıyla birahane sahibi ve kumar işleriyle ilgilenen Kasımpaşalı Kudret Bey'e haber gönderdi. Yani Kudret Gönen'e. Kasımpaşalı Kudret Bey, adliye binasındaki yakın dostlarıyla görüştükten sonra Erdoğan'a ortaya çıkabilirsin dedi. Dipnot: Erdoğan Anaplı eski Maliye Bakanı Vural Arıkan'a 1994'te anayasayı sarhoş kafayla hazırladı dediği için İstanbul Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 milyar lira para cezasına mahkum edildi. 1995'teki yangında itfaiyenin geç gelmesi nedeniyle iki genç kızın yanarak hayatını kaybettiği olayın ardından belediye başkanı Erdoğan, "Ölen hosteslerin sarhoş olduğu konusunda ciddi şüphelerimiz var," dedi. 9 Şubat 1995 Milliyet. Tarih 31 Aralık 2003, Başbakan Erdoğan, Karabük'te saat 23.45'te ziyaret ettiği çocuk yuvasında gazeteci Nuri Sefa Erdem, "Siz geldiniz diye çocukların yataklarından kaldırıldıklarını biliyor musunuz?" diye sorunca, "Sos, leş gibi alkol kokuyorsun, edepsiz," diye bağırdı. 2 Ocak 2004 Milliyet. Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi'ne ne demişti? "Ağzın içki kokuyor. Kişisel olarak içkiye karşı olabilir. Ama başbakan olduğunda 2004'te alelacele Tekel'in alkollü içkiler bölümü özelleştirilip satıldı. %77 pazar payına sahip rakı, Limak Özaltın Nurol ortaklı Mey içkiye 292 milyon dolara satıldı. 2 yıl sonra ABD Texas Pacific Group 810 milyon dolara satın aldı. Ondan da 5 yıl sonra İngiliz Diego şirketi 2 milyar 100 milyon vererek rakımıza sahip oldu. Ve 27 Nisan 1989'da Erdoğan tutuklandı. Avukatı partiden ağır abisi Şevket kazandı. Duruşmada tutukluluk kararı yüzüne okunan Erdoğan Bayrampaşa cezaevine gönderildi. Fazla yatmadı, koğuşa bile gitmedi. Sadece bir hafta cezaevinin revirinde kaldı. 500 bin TL kefaletle serbest bırakıldı. Ardından mahkeme Erdoğan'ı hakime hakaret suçuyla 6 ay hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırdı. Hapis cezası Türk Ceza Kanunu'nun 72. maddesi gereğince 920 bin TL para cezasına çevrilerek tecil edildi. Bugün geldi hatırlatma. 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefeti Erzurumlu Teyyo pehlivana benzeten Erdoğan, "Teyyo yenilmeye doymazmış, bunların durumu böyle," dedi. Oysa Teyyo pehlivanlığıyla değil palavracılığıyla meşhurdu. Teyyo'ya kim benziyor acaba? Erdoğan'a göre seçimlere itiraz etmek milli iradeye tahammülsüzlüktü. Peki gelin 25 yıl öncesi yaşananlara bakalım. Sandıklara itiraz edenleri aşağılamaya çalışan Erdoğan 25 yıl önce yaşadıklarını unutmuşa benziyor. Tarih unutmaz ama. Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan tanıdığı Kudret Gönen gibi yeraltı dünyasından bir başka isim Hasan Yeşildağ'ydı. Kudret Bey nasıl 1989'da Erdoğan'ı kurtardıysa Hasan Bey de bir başka cezaevi yaşamında Erdoğan'a kolaylık sağlayacaktı. İleri sayfalarda bulacaksınız. Şimdi yenilgiye doymayan Erdoğan'ın yaşam hikayesine kaldığımız yerden devam edelim. Erdoğan 28 Eylül 1986'da milletvekilliği ara seçiminde aday oldu, kazanamadı. Erdoğan 27 Mart 1989 yerel seçiminde aday oldu, kazanamadı. Ve keza yenilen pehlivan gibi bir daha aday olacak, bir daha kazanamayacaktı. Ama önce kazanamadığı dönemin objektif şartlarını yazmalıyım. O yıllar dünyada bambaşka rüzgarların estiği dönem. Tarih 9 Kasım 1989, Berlin Duvarı yıkıldı, Soğuk Savaş dönemi bitti, yeni dünya düzeni kuruldu. Orta Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da yeni haritalar çizilmeye başlandı. Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'nin rolü NATO dolayısıyla ABD tarafından belirlenmişti. Peki yeni dünya düzeni Türkiye'ye hangi görevi verecekti? Türkiye'yi ne bekliyordu? Gazeteci Ufuk Güldemir'in Siyah Orta Doğu Masası eski şefi Graham Fuller ile yaptığı röportaj bu rolün ipucunu verdi. Atatürk'ün düşünceleri çoğu için son derece güçlü düşüncelerdi. Ama Türkiye artık ulusal kimliğini, yörüngesini, dünyadaki rolünü, hatta İslam'ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmelidir. Türkiye demokrasi ile İslam'ın bir arada yaşatılabileceği modern bir formül bulsa, İran ve Arap dünyasında olağanüstü büyük bir entelektüel öncülük yapmış olur. İslam dünyası için geleceğin modeli olur bu. 26 Şubat 1990 Cumhuriyet. CIA ajanı Fuller o yıllarda medyaya sık sık demeçler veriyordu. Kemalizm öldü. Kemalizmin sonuna gelmesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Halkın büyük bir parçası İslam için daha hürmet görmeyi, Osmanlı tarihiyle kucaklaşmayı istiyor. CIA ajanı Fuller'ın kişisel görüşleri zamanla rapor haline getirildi. Pentagon genellikle CIA ajanlarının görev yaptığı RAND Corporation adlı araştırma kuruluşuna rapor sipariş etti. The Prospects for Islamic Fundamentalism in Turkey. Rapor Türkiye'nin yeni yol haritasını çiziyordu. Ilımlı İslam. Uygarlıklar çatışması kuramcısı Samuel P. Huntington'ın da tezi aynıydı. Türkiye İslam'ın lideri olmalıdır. Huntington'ın tezini açıklarken sarf ettiği bir cümlesi ilginçti. Demokrasinin mutlaka laikliğe dayanması gerekmez. Ilımlı İslam kavramını ilk olarak ABD Başkanı George Bush tarafından Amerikan Barış Enstitüsü'ne atanan Orta Doğu İslam tarihi ve İslamcılık üzerine çalışmalar yapan Daniel Pipes kullandı. Pipes'ın 1995'te söylediği radikal İslam tehdidine çözüm, ılımlı İslam'dır sözünün üzerine bu proje bina edildi. Dipnot: Daniel Pipes 15 Mayıs 2007'de New York Sun'da ABD'nin Türkiye'de AKP'yi desteklemeyi bırakması ve doğal müttefik olarak tanımladığı sekülerlere yönelmesi gerektiğini vurguladı. Hudson Enstitüsü üyesi John O'Sullivan, Türkiye'nin laiklik anlayışı artık değişmek zorunda ve bu değişimi garanti altına alıp koruyacak bir anayasa gelmek zorunda diyordu. Kemalizmi toprağa gömüp ılımlı İslam'a sarılması istenen Türkiye'nin idari yönetimi nasıl olacaktı? Bunu da uzun yıllar CIA Türkiye masası şefliğini yapmış Paul Henze'nin raporundan öğrenelim. Türkiye'yi federalizm büyütecek. İstanbul başkentli Yakın Doğu Federasyonu kurulabilirdi ama önce Kürtlerle yakınlaşmak gerekiyordu. CIA'nın federasyona dahil olacak Kürtlere de önerisi vardı. İslam'ın ipine sarılın. Parmakları Nakşibendi Mesud Barzani'yi gösteriyordu. Onun etrafında birleşilmesini istiyorlardı. 7 Şubat 1990 Cumhuriyet. O dönemde radikal İslamcılar içinde Kürtler de vardı. Bunlardan biri Mehmet Metiner'di. Metiner ile Erdoğan bu süreçte yan yana getiriliverdi. Metiner artık Erdoğan'ın danışmanıydı. Bu birliktelik Türkiye ile sınırlı değildi. Metiner anlatıyor. Yıl 1989. Tunus İslami Hareketi'nin ideolog lideri Raşit el-Gannuşi, İstanbul'un fethinin 536. yıl dönümü münasebetiyle RP Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın davetlisi olarak Türkiye'de. 1989'daki kutlama töreninde Recep Tayyip Erdoğan RP'nin İstanbul İl Başkanı'ydı. İstanbul'da Gannuşi Partisi adına ağırlamak ona düşmüştü. İstanbul'daki görüşmelerde Gannuşi'nin yanı başında hep Erdoğan bulunmuştu. Çünkü o ev sahibiydi. Gannuşi'nin ziyaretiyle ilgili haber içinde bir fotoğraf var. Kısa siyah sakalıyla Gannuşi, üstünde cübbeye benzer bir giysisi ve başında siyah takkesiyle elinde mikrofon oturduğu yerden gençlere hitap ediyor. Solunda oturan kişi ise Recep Tayyip Erdoğan. Henüz orta yaşlarındaki Erdoğan kravatsız. Sayfa 383-384. 1941 Tunus doğumlu Sünni Gannuşi Kahire ve Şam üniversitelerini bitirdi. 1970 başında Tunus'ta Nahta hareketini kurdu ve yönetti. Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Burada zihinsel değişime uğradı. Artık kendini Müslüman demokrat olarak tanımlıyordu. 1989'da hareketin adını da çizgisini de değiştirdi. Nahda, Hümeynici olmadığını, düşüncelerini paylaşmadığını açıkladı. El-Kaide'ye karşı olduğunu ifade etti. AB'ye karşı olmadığını söyledi. Demokrasi ve ılımlı, modern İslam yanlısıyız dedi. Türvan herkesin bireysel inanç sorunudur. İsteyen takar, isteyen takmaz dedi. Ve sonunda The Royal Institute of International Affairs, bir diğer adıyla Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü olan Chatham House'tan ödül aldı. Bu ödülü bizzat kraliçenin elinden Abdullah Gül de aldı. Şaşılacak bir durum yoktu. Fransız sağ eğilimli L'Express dergisi Gannuşi ve Hikmet Yar'ın CIA ile temaslarını yazdı. 20 Kasım 1993. O Gannuşi ki Yasemin devrimiyle 24 Ekim 2011'de %40 oyla Tunus'ta iktidar oldu. Dönelim 1980'li yılların sonuna. Gannuşi ile Erdoğan'ın buluşmasında şaşırtıcı bir yan yoktu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ABD dünya imparatorluğunu ilan etti. Artık ABD'nin hegemonyasında tek eksenli bir dünya vardı ve neoliberalizm, vahşi kapitalizm yükselişini zirveye taşıdı. Sosyal devleti sadece Türkiye'de değil tüm bölgede öldürülmesi için kitleleri sözüm ona ezilmiş, İslamcı hareketlerin iktidarıyla oyalayacak ılımlı İslam'a ihtiyaç vardı. Bireysel özgürlükler yalanı altında ılımlı İslam'ın toplumu dincileştirmesinin önemi yoktu. Yeter ki özelleştirmeci ve serbest piyasacı olsunlardı. Dış politikada tamamen ABD yörüngesinde hareket etmeleri lazımdı. Emperyalizmin E'si ağza alınmamalıydı. Düşman ortaktı, laik ve sosyal ulus devlet. Türkiye'de ilk kredi Erbakan'a açıldı. RP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, lideri Erbakan'ı sık sık ABD'ye götürmeye başladı. Dipnot: RP İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Erbakan ABD'ye giderken Turgut Özal'dan tavsiye mektubu almıştı. O mektubu alan da Abdullah Gül'dür. Amerika ile görüşürler, CIA ile görüşürler ama bunu tabanlarından gizlerler. Nasuhi Güngör, Yenilikçi Hareket, sayfa 109. Gül geleceği görüyordu. Orta Doğu'daki bütün rejimler değişecek, bu bölgede ekonomik sistemler de değişecek ve piyasa ekonomisi kuralları egemen olacak. 24 Mayıs 2003 sabah. Şu tespiti yapmamız gerekiyor. ABD kimseyi yoktan var etmiyor. ABD sadece gelenin, büyüyenin arkasına geçiyor, destekliyor. Erdoğan'ı ABD yaratmadı. Erdoğan geliyordu ve ABD onu yoluna soktu. Bu yolun açılması için her türlü desteği verdi. Erbakan ise yola gelir gibi yaptı, iktidarı kaptı ama denileni yapmadığı için 28 Şubat'ta düşürüldü. Dipnot: TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na ulaşan ve 130 bin sayfayı bulan belgeler arasında bir ABD kriptosu da yer aldı. 28 Şubat sürecine ilişkin kripto, Ekim 1996'da ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher tarafından gizli ve acil koduyla Ankara Büyükelçisi'ne gönderildi. Kriptoda şöyle denildi: Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır. Biz inanıyoruz ki Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşürür ve ülkeyi yeniden erken seçime götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte RP büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. Türkiye Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeri ise bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. 1989 yerel seçim başarısıyla Kürtlerle yaptığı ittifak ile SHP bu yığınların oyunu alabilirdi. Ancak ittifak sihirli eller tarafından bozuldu. 1992'de CHP kuruldu ve parti hizipler sonucu tamamen içe döndü. Ve parti içi ayak oyunlarını iyi bilenler yeni toplumsal yapıyı analiz edemedi. Ya da analiz ettirilmedi mi demeliyim? Çünkü yaşananlar toplumsal muhalefeti bölmek için dinsel ve etnik kimlikleri ortaya çıkaran neoliberal hegemonya planına uygundu. Müslüman ve Kürt muhaliflerin hedefinde ulus devleti yıkmak vardı. SHP ile Kürtlerin yolu ayrıştırıldı. SHP ve ardından gelen CHP sorunu salt türbana indirgeyerek kültürel muhalefet yaptı ve neoliberalizmin sosyal demokrat yorumu üçüncü yolu benimseyerek Kürt'ten ve halktan uzaklaştı. Türkiye'deki solun yeniden yapılanarak güçlenme fırsatını kaçırdığı 1990'lı yıllar aslında sol siyasetin güçlenmesi için gerekli koşulların olgunlaştığı yıllardı. Küreselleşmenin tetiklediği büyük dönüşüm sürecinin yeni zenginlerin yanı sıra muazzam eşitsizlikler ve yeni mağdurlar yarattığı bir dünyada sol siyasete duyulan ihtiyaç artmıştı. Osman Ulagay, AKP Gerçeği, sayfa 75. Sadece Latin Amerika'ya bakın. Venezuela'da Chavez, 1998, Brezilya'da Silva, 2002, Ekvador'da Correa, 2007, Arjantin'de Kirchner, 2003, Uruguay'da Vazquez, 2004, Bolivya'da Morales, 2005, Nicaragua'da Ortega, 2006, Şili'de Bachelet, 2006, neoliberalizmi tarihin çöplüğüne atıp sosyal devlet politikalarına sarıldılar, yoksulların umudu oldular. Dikkat ediniz, bu yıllar Türkiye'de AKP'nin iktidar olduğu yıllardır. Clinton'ın 1992 ABD seçim kampanyasını yürüttüğü merkez ofisinin duvarında şu yazılıydı: "En önemli şey ekonomi, aptallar." Türkiye'de üç büyük göç dalgası yaşandı. Birincisi 1950'lerde başladı, ikincisi 1970'lerde ve üçüncüsü başta Güneydoğu olmak üzere 1990'larda. Her üç dalgada kentlerin toplumsal yapısında kırılmalar meydana getirdi. 1950'li yıllardaki göçün partisi DP oldu. 1970'li yıllarda kentlere gelenin benimsediği kültürel ve siyasal kimlik soldu. 1990'larda kimlik İslam oldu. Parka yerini türbana bıraktı. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 121.